tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sertaç Çakoy, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hemen programımızın başında dinleyicilerimizin bayramını kutlayalım hocam. Nice bayramlara diyelim.
Evet, nice bayramlara hep beraber.
Huzur içinde, mutluluk içerisinde hocam.
Evet, Allah tekrarına kavuştursun. Nice güzel bayramları huzurla, sağlıkla, milletçe ve bütün dünya ile yaşamayı nasip etsin.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu bayramı kutladığımız, üzerinde yaşadığımız toprakların, Anadolu'nun fethi hareketlerine Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız bizlere anlatıyor bir program serisi halinde. Devam ediyoruz bu haftada. Hocam, Anadolu'da ilk Türk beylikleri fütuhat tamamlandıktan sonra mı kuruldu? Kimler kurdu? Bunların ardında yatan medeniyet neydi? Kültür neydi? Bunlardan kalan eserler neydi? Bir giriş yapalım.
Evet, Anadolu'da ilk Türk fethi hareketleri, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Abbasiler zamanında artan Türk göçü ve yerleşmesiyle başladı ve Selçuklular zamanında zirveye ulaştı. Selçuklular zamanında Anadolu'da küçük çaplı şehir devletleri şeklinde bazı başkentlerde odaklanmış bir takım beylikler, küçük devletçikler şeklinde oluştu. Beylik kavramı burada küçük devlet olarak tanımlayabiliriz yani. Bütün devlet özelliklerini aslında bünyesinde taşıyor ama saha olarak, coğrafya olarak daha küçük bir alanı kapsıyor. Bir ya da birkaç şehirde daha çok hakimiyetini süren, büyük bir beye de tabi olan ya da sultana tabi olan, yer yerde bağımsız hareketler içerisinde bulunmuş olan devletlerdir bunlar. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde büyük devlete bağlı olan devletlere beylik
ama
diyoruz.
Ama hocam ordusu var.
Evet, beylik tanımı devletçik şeklinde de ifade edilebilir. Yani beye ait olan devlet anlamındadır. Ordusu var. Öyle ki bu ordular bazen çok büyük rakamlara ulaşabiliyor. Mesela 70 bin, 80 bin civarında 100 bini bulan ordu sayılarından bahsediliyor ki gerçekten de bu bir devlet ordusuna tekabül etmektedir. Dünyada tarih boyunca büyük ordular genellikle 100 binlik rakamlarla ifade edilir. Ancak 50 ila 70 bin rakamı da çok seçme ordular için çok büyük rakamlardır, önemli rakamlardır. Mesela Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulduğu bir dönem olan Malazgirt Zaferi sonrasındaki olaylara baktığımız zaman hemen hemen Malazgirt Savaşı'na katılan ordu rakamı kadar her beyliğin ordusunu görürüz. Yani 50 bin, 70 bin rakamlarını hem Artuklular için, Danışmentliler için, Saltuklular ve Mengücekliler gibi beylikler için ayrı ayrı telaffuz etmek mümkün oluyor. Dolayısıyla diyebiliriz ki Malazgirt Zaferi Selçuklu'nun son gücünü denediği, bütün ordusunu topladığı bir büyük olay, yani nüfusu kalabalık orduların yaptığı bir savaş olmamakla birlikte çok seçme özlü bir homojen ordunun yapmış olduğu savaştı. Ve diğer beyliklerin, Türkmen beyliklerinin ordularının ayrı ayrı rakamlarına baktığımız zaman biz yaklaşık olarak 200 bini bulan bir ordu sayısı görmekteyiz. Dolayısıyla Anadolu'nun fethi hareketlerinde ayrı beylerin komutasında, Büyük Bey'in koordinesinde ve emrinde olan beyler görüyoruz. Bunlardan birisi Erzurum ve çevresinde kurulmuş olan Saltuk Gazi, Ebu'l-Kasım Saltuk Bey tarafından kurulmuştur. Saltuk Gazi'nin Doğu Anadolu'daki fetih hareketlerini yönettiğini görüyoruz. Malazgirt Zaferi'nden sonra özellikle Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum, Ani çevresinde, Kars'a kadar olan sahada bir beylik kurdu. Bu beylik Van bölgesine kadar olan Doğu Anadolu kısmında hakim oldu. Azerbaycan'ın güney bölgesi ve Van'a kadar uzanan bir sahada Doğu Anadolu'da gerçekten de geniş ve kritik bir coğrafyada dağlık arazilerin bulunduğu hakimiyeti o çağa göre oldukça zor olan bir coğrafyada güvenlik sağladı. Siyasi ve aynı zamanda devlet otoritesi anlamında da vergi düzenini de oluşturmuş bir sınırları olan, devlet sınırları tanımlanmış coğrafyadan bahsediyoruz.
Hocam i̇şte, şurada bir kafa karışıklığı oluyor.
Erzurum Bayburt yöresi yani, evet. bu devletin kurulduğu
hocam,
bölge.
Hocam buradan devam edelim de şu kafa karışıklığını giderebilir miyiz acaba? Anadolu Selçuklu Türk Devleti diyoruz. 1075 Süleyman Şah tarafından
evet,
kuruldu.
Evet, evet.
Bu esnada Artuklu Beyliği'nden bahsediyoruz. Mengüceklerden bahsediyoruz. Neden Anadolu Selçuklu Türk Devleti de diğerlerine beylik olarak tarihçilerimiz değerlendiriyor?
Anadolu Selçuklu Devleti bütün bu beylikleri de zaman içerisinde kendisine bağladığı ve büyük bir devlete dönüştüğü için, yani Anadolu'da birliği sağlayan bir büyük devlet haline geldiği için, aynı zamanda da hanedanın üyesi olması dolayısıyla Selçuklu Devleti'nin ana kolundan çıkmış olan bir ailenin Anadolu'da Konya merkezinde, ki daha önceki başkent itibariyle söyleyecek olursak Malazgirt zaferinden hemen sonra İznik'in fethedilmesiyle İznik başkentinde, daha sonra da 1098 yılında Konya'ya taşınarak Konya başkentinde çok uzun yıllar Moğol istilası çağına kadar, hatta daha sonrasını da söyleyebiliriz, yani Osmanlı çağına kadar devam eden Konya başkentinde bir Selçuklu Devleti var. Türkiye Selçuklu Devleti adıyla bildiğimiz bu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'tır. Bu ilk başta küçük bir beylik hüviyetinde gibi görülmekle birlikte, yani 1075 tarihi itibariyle biz güneyde de başka beylikler görüyoruz. Yani Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da aynı çağda Süleyman Şah'la birlikte bir benzeri yapıyı, yani devlet yapısını ortaya koyan beyler görüyoruz ki bunlardan birisi Danışmet Ahmet Gazi'dir, bir diğeri Saltuk Gazi'dir. Erzincan, Şebinkarahisar, Kemah bölgesinde ise Mengücek Gazi bulunmaktadır. Güneyde Artuk Gazi'nin Mardin bölgesinde, Mardin, Urfa ve Harput yöresini, bugünkü Hasankeyf civarına kadar olan sahaları hakimiyet altına alarak kurmuş olduğu, çok erken bir tarihte kurduğu 1075 tarihini gösteren, ki Malazgirt zaferinden hemen sonraki beyliklerden birisi olarak görmekteyiz.
Hocam şunu
bir
da belki
Artuklu Beyliği var.
Evet. Hocam vurgulamakta belki yarar var. Bunlar ama Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı.
Evet, Büyük Selçuklu Devleti'ne, Sultan Melikşah'a bağlı beyler bunlar. Sultan Alparslan'ın şehit edilmesinden sonra Büyük Selçuklu hükümdarı olan Melikşah bunların hepsine emirler vermekte, koordine etmektedir. Yani metbu sultan olarak kendisi bunlara yetki verdiğini beyan eden menşurlar, hilatler, mektuplar yazmıştır ve görev vermiştir. Herhangi bir aralarında bir sorun olduğunda da bunu çözmek için Büyük Sultan'ı yer yer ordular görevlendirdiğini, komutanlar, elçiler gönderdiğini görüyoruz. Bu gibi olaylara şahitlik ediyoruz. Nitekim Süleyman Şah'ın Güneydoğu Anadolu ve Suriye'de, Irak'ta bir takım seferlere, olaylara karışması üzerine onun tedibi ve kontrol altına alınması için Büyük Sultan'ın emriyle onun üzerine ordular gönderildiğini görmekteyiz. 1086 yılındaki olay böyle bir olaydır. Sultan'ın bu tür olaylara girişmiş olması çok tabiidir. Çünkü Büyük Selçuklu Sultanı kendisini Anadolu'nun da, Suriye'nin de, Doğu Akdeniz'deki limanların bir kısmının da hakimi olarak görmektedir. Sultan Melikşah'ın yapmış olduğu seferlerin önemli bir kısmını da bölgedeki beyler arasında barışı sağlamak ve kendisinin en büyük sultan olarak hakim olduğunu göstermek amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Mesela Erzincan, Şebinkarahisar, Divriği bölgesinde hakim olan Mengüceklilerin faaliyetlerine baktığımız zaman Anadolu Selçuklu Sultanı yer yer Mengücek beylerinin Trabzon Rum Dükası ile olan ilişkilerinden rahatsız olmaktadır ve Büyük Selçuklu Sultanı ile de haberleşerek Mengüceklilere karşı tedip hareketlerinde bulunduğunu görüyoruz. Yer yer Anadolu beyleri ittifak halinde de hareket etmişlerdir. Mesela Haçlılara karşı olan savaşlarda 1. Haçlı Seferi sırasında Sultan 1. Kılıç Arslan ile beraber görüyoruz bu beylerin hemen hemen hepsini. Artuklu beyleri, Danışmentli beyleri, Mengücek Gazi, Saltuklu beyleri hemen hepsi Sultan Kılıç Arslan'ın yanında yer almıştır. Ve Konya Ovası'ndaki savaşlara da katılmışlardır Eskişehir Ovası'ndan itibaren. Merzifon'daki savaşta, Konya'daki Ereğli, Konya Ereğlisi Ovası'ndaki savaşta biz Selçuklu ordularının müşterek beylik kuvvetleriyle beraber Haçlılara karşı savaştığını görüyoruz. 1. Haçlı ordusu çok büyük bir orduydu. 100 binin üzerinde bir şövalyeler grubu geliyordu. Ancak Selçuklu Devleti böyle bir orduyu baştan savabilmesi için, mağlup edebilmesi için ya da milletin hayatiyetini bu tehlikeden kurtarıp sağlığını sağlayabilmesi için gerçekten de çok büyük sıkıntılar yaşadı ve beylerin yardımını istedi. Büyük Sultan'ın yardımını istedi Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan. Nitekim Berki Yaruk Büyük Selçuklu Sultanı iken Haçlılara karşı mücadelede bölge beylerini birlikte harekete görevlendirmiştir. Bunun için 1098 yılındaki olay ibretli bir olaydır. Kürboğa Musul Beyi'ydi. Büyük Selçuklu Sultanı Berki Yaruk'un emiriydi. Önce Urfa üzerine, Urfa'daki Haçlı Kontu üzerine, daha sonra da Antakya üzerine görevlendirilmiştir. Ancak bu görevlendirme sırasında Şam'daki ve Halep'teki Selçuklu meliklerine, yani beylerine ayrı ayrı emirler göndererek Kürboğa'nın emrine giriniz talimatını da iletmiştir. Dolayısıyla Haçlılara karşı mücadelede Selçuklu beylerinin, Türkmen beylerinin, hemen hepsinin, bölgedeki beylerin tamamının birlikte hareket etmesi gerektiğini Selçuklu Sultanı'nın bildiğini ve başarının ancak bu şekilde sağlanabileceğini de söylediğini görmekteyiz. Gerçekten de siyasi parçalanmışlık ortamında Haçlı seferleri fırsat bularak başarılı oluyorlardı ve bölgedeki Türklerin, Müslümanların birbirlerine düşmelerine fırsat oluyordu bu da. Yani siyasi parçalanmışlık her zaman için düşman kuvvetlerinin istediği bir şeydir. Küçük kuvvetleri mağlup etmek, yönetmek daha kolaydır. Yani klasik tabirle söyleyelim, böl, parçala, yönet modelini Orta Çağ'da da uygulamıştır dünya devletleri ve özellikle Haçlılar döneminde Selçuklu Devleti'nin parçalanmışlığı, beylerin birbirleriyle olan mücadeleleri, Anadolu'daki beylikler döneminin yaşandığı dönem aynı zamanda Avrupa'da ve dünyada farklı şekilde karşılanmıştır. Yani dünya siyasi hayatında da büyük devletlerin olduğu dönemlerde bir istikrarlı dönem görülür yer yer kendi içerisinde, kendi hakim oldukları bölgelerde. İşte Selçuklu Devleti hakim olduğu sahada bir Pax Selçuki dediğimiz, yani Selçuklu dönemi adıyla bildiğimiz bir barış dönemi sağlamıştır.
Hocam bu esnada Bizans'ın da Anadolu'daki bu fethi hareketlerinden sonra İstanbul'a, o zamanki adıyla Konstantiniyye'ye sıkıştığını ifade edebiliriz herhalde.
Tabii Bizans devleti bir imparatorluk olmaktan çıkmış, artık çok daha dar bir alanda hakimiyetini sürdürebiliyordu. Bazı limanlarda ve adalarda hakimiyeti devam ediyordu. Balkanların bir kısmında hakimiyetini sağlayabilmekteydi. Şöyle ifade edebiliriz. Hatta Bizans ordusu içerisinde Peçenek kuvvetleri Selçuklularla olan mücadelelerde en çok görevlendirilen kuvvetlerdendi. Nitekim geçen programımızda da belirttik. Malazgirt zaferinde ordunun 1/3'ünü Türk kuvvetleri oluşturuyordu. Yani Malazgirt Savaşı'na katılan Romen Diyojen'in askerleri ordusu içerisinde en önemli ücretli kuvvetler içerisinde Türk kuvvetleri de bulunuyordu. Bunların bir kısmı Peçenek, bir kısmı Oğuz kuvvetleriydi. Ve diyebiliriz ki savaşta da çok etkili oldular. Çakabey örneğin bu savaş sırasında değil ama sonrasında olan olaylar dolayısıyla Alexi Komnene'nin cezalandırmak istediği bir kişiydi ve ayrı bir beylik kurmuştu. Bundan da bahsettik. Selçuklu tabii Türkçe konuşan bir devlet. Devlet hükümdarı, sultan ve Anadolu'daki diğer beyliklerin tamamı saray dili olarak Türkçeyi konuşuyorlar. Konuşma dili genellikle yaygın bir şekilde kullanılıyor. Göktürklerden itibaren Karahanlılarda, Gaznelilerde, Selçuklularda Türkçe yer yer sözlükleri yazılmış olan, hakkında yani baktığım zaman şiirler, edebi mahsuller de olan bir dil olmakla birlikte ordunun ve devletin ana dillerinden, özellikle de sarayın konuşma dili içerisinde görülüyor. Diplomasi dili ise daha çok Farsça kullanılmış. Selçukluların hakim olduğu coğrafya merkezi olarak Fars ve Sasani kültürünün hakim olduğu coğrafya olduğu için Anadolu'da da bu durum devam etmiştir. Ancak Arapçayı ilmiye dili, yani ulema sınıfının dili olarak kullanmışlardır. İşte Anadolu Selçuklularında yeni bir dil sahası daha görüyoruz. Bizans'la ilişkilerin yoğunlaştığı dönemde Grekçe'yi de dördüncü bir dil olarak Selçuklu bünyesinde görmekteyiz. Selçuklu Sarayı'nda sürekli olarak Grekçe'yi çok iyi yazı olarak da kullanan mütercimler grubu yer alırdı. Mutlaka medreselerdeki hocaların bir kısmının Grekçe öğrenmesi istenirdi ve Grekçe'yi Bizans'ın resmi dili olması dolayısıyla diplomaside kullanmaktaydılar.
Evet.
Yani Bizans'la olan ilişkiler çok önemliydi Selçuklular dünyasında.
Az önce siz bulundukları coğrafyaları, bölgeleri belirterek beylikleri, kurulan Türk beylikleri sayıyordunuz. Ben kestim sözünüzü. Mengücekler dediniz, Artukluoğulları dediniz. Buyurunuz hocam, oradan kaldığımız yerden devam edelim.
Evet, Mengüceklilerin hakim olduğu sahaya baktığımız zaman Selçuklu çağında Erzincan-Kemah hattı bir geçiş yoludur. Özellikle Anadolu'dan doğuya doğru bir yolculuk yapan kervan düşündüğümüzde Orta Çağ kervanlarının tamamı Kemah yolundan geçmekteydi. Kemah daha önemli bir geçit bölgesiydi. Yani Fırat Vadisi boyunca ilerleyen ve bir kavşak noktası olan İpek yolunun bir kolu üzerinde inşa edilmiş olan Kemah, güneyinde Büyük Doğu Anadolu dağlarının bulunduğu Munzur dağlarının hemen kuzey yakasında ve Karadeniz'e açılan yolun kıyısında bulunuyordu. Diğer taraftan da Mengücek Gazi'nin fethettiği bir bölge olmakla birlikte ilk defa Ulu Cami yaptırdı. Kendi kervansarayını, hanını, camiini, medresesini yaptığı yerde. Dolayısıyla Mengüceklilerin başkenti olarak Kemah'ı görmekteyiz ilk başkent. Daha sonra Erzincan'a taşınmıştır oğullarından biri. Bir diğeri Divriği'de ve Şebin Karahisar'da bugünkü Gümüşhane bölgesinde. Yani Karadeniz'e doğru açılan bir beylik olarak görmekteyiz. Öte yandan Danışmentlilere baktığımız zaman Danışmentliler de kuruluş tarihi olarak hemen Malazgirt'in sonrasında Malatya'nın fethinden sonra kurulmuş bir beyliktir. 1080'li yıllardan itibaren Danışment Ahmet Gazi'nin Malatya, Tokat, Niksar, Çorum ve Kayseri bölgesindeki faaliyetlerini görmekteyiz. Ve Anadolu Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan'ın olmadığı bir dönemde Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın şehit olmasından sonra devlet 6 yıl boyunca fetret devri yaşadı Anadolu Selçuklu Devleti. İşte bu dönemde Danışment Gazi'nin Anadolu'daki diğer beyler üzerinde ve özellikle Selçukluların hakim olduğu sahada da genişleyerek büyük bir güç kazandığını görmekteyiz. Kılıç Arslan gelince tahta İsfahan'dan dönerek esirlikten çıkmak suretiyle 1097'de Sultan Melikşah'ın Haşhaşiler tarafından şehit edilmesinden sonra esir olan Süleyman Şah'ın çocukları Anadolu'ya geldiler. İznik'te tahtlarına geçtiler. İşte bunlardan birisi tahta geçmiş olan Sultan Kılıç Arslan'dı. Kılıç Arslan Anadolu'daki birliği sağlamak için ilk çaba gösterenlerden, Süleyman Şah'tan sonra onun varisi olarak gerçekten de Anadolu Selçuklu Devleti'nde birliği sağlayan kişilerden birisidir. Sultan Kılıç Arslan'ın Danışment Gazi ile olan mücadelelerini görüyoruz.
Hocam buradan devam edelim, nefeslenelim. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Türk Tarihi'nin İzinde programını dinliyorsunuz.
Türk Tarihi'nin İzinde kısa bir aradan sonra sizlerle.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize. Hocam mücadeleleri görüyoruz dediniz. Evet.
Evet. Örneğin 1097 yılında Selçuklu Sultanı Malatya Kalesi'nde Danışment Gazi'yi kuşatmış haldeyken biz Selçuklu Sultanı'nın başkentinin kuşatıldığı haberini alınca kuşatmadan vazgeçerek Danışment Gazi ile barış yaptığını ve acele bir şekilde İznik şehrini kurtarmak üzere döndüğünü görüyoruz. İznik bu sırada başkentidir. Aynı zamanda eşi, ailesi ve bütün muhafız alayının ailesini korumakla görevli kısmı bu başkentte kalmıştı. İşte bu kuşatmayı yarmak üzere yeniden başkentini korumak üzere döndüğünde Danışment Gazi ile ittifak yaptığını görüyoruz. Ancak kurtarabilmiş midir ailesini? Bizans ile anlaşmak suretiyle ailesinin sağlığını kurtarabilmiştir. Ve bir kısım tabii ki Müslüman halkı kurtarabilmiştir. Başkentini yağmalamaktan kurtarmıştır bir şekilde. Bizans'la ittifak yapmıştır Kılıç Arslan. Kime karşı? Haçlılara karşı. Çünkü Haçlılar gerçekten Bizans'ı da korkutan bir dehşet ile Balkanlardan itibaren saldırıyorlardı. Tarihler ki papaz kronikleri şöyle olayları anlatmaktadırlar. Balkanlarda Macaristan'dan itibaren yapmış oldukları yağmanın vermiş olduğu dehşetle İmparator Alexi Komnen bu Haçlı güruhuna ya da Haçlı seferinin içerisinde bulunan şövalyelere silahsız olarak şehre girme müsaadesi vermiştir. Yani Konstantinopolis'e, İstanbul'un içine silahsız olarak girmeleri şartıyla surların içine almıştır. Bu kadar çok çekiniyor yağmalarından.
Çünkü bunlar yağmacı hocam.
Yağmacı ve pazarları yağmalayabilirler. Aynı zamanda silahlı girerlerse şehri işgale kalkışabilirler. Kendi tahtı da tehlikeye girebilir. O halde bunlara bir an önce Anadolu'ya geçmeleri ve Selçuklu Türklerine karşı taarruzda bulunmaları, ancak aldıkları yerleri de Bizans'a iade etmeleri şartıyla destek vereceğini, aksi takdirde herhangi bir rehberlik hizmetini bile yapmayacağını bildirerek onlara aslında bir ümitsizlik yolu göstermiştir. Ve böylece onların itaatini sağlayarak onlara kılavuz ordular vermiş, Anadolu'ya sevk etmiştir. Bu durumu kendi lehine çevirmeye çalışmıştır.
Tabii hocam Selçuklu... burada şunu sormak istiyorum size. Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan hocamızla Selçuklu'nun izinde programını hazırladığımız, sunduğumuz dönemde şöyle bir tahlilde bulundu ki ben bu tahlili başka tarihçilerde, savaş tarihçilerimde görmedim, bilmiyorum. Siz katılır mısınız, nasıl değerlendirirsiniz? İlk Dünya Savaşı'dır diyor Haçlı Seferleri için Refik hocamız.
Evet, Orta Çağ dünyasında, Orta Çağ'ın şartlarına göre baktığımız zaman bütün dünyayı etkileyen yönleri esas alınacak olursa bir dünya savaşı olarak değerlendirilebilir. Hem Afrika'yı, hem Asya'yı, hem Avrupa'yı etkileyen yönleri vardır. Dolayısıyla dünya o dönemde 3 kıtadan oluşmaktadır. 3 kıtadan oluşan bir dünyanın üçünü de etkilediği kesinlikle doğrudur ve bu tespit yerinde bir tespit olur. Birinci Dünya Savaşı adını koymak belki bu tarihten o tarihe bir yeni bakış açısı olarak görülmekle birlikte eski çağdaki savaşların da birçoğunda aslında benzer özellikler görebiliyoruz. Dolayısıyla eski çağ savaşlarına baktığımız zaman bazı tarihçiler Truva Savaşları'nı birinci dünya savaşı olarak gösterirler. İşte Anadolu böyle bir coğrafya. Yani Anadolu'da olan bir şey dünyayı sallar. Ondan dolayı günümüzdeki olaylar açısından da baktığımızda Anadolu bütün medeniyetlerin beşiğidir ve paylaşılamaz, dokunulmaz bir bölgedir. Eğer buraya dokunursanız bütün dünya sallar çünkü dünya savaşı olur. Bu sonuçlar görülmüştür. Yani 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı. Anadolu'ya dokununca farklı bir sonuç oluyor. 2. Dünya Savaşı'nda farklı şeyler oldu ama Anadolu'ya dokunulmamasıyla felaket belki çok daha büyük boyutlara ulaşacakken önlenmiş oldu diyebiliriz. Yani bütün dünyanın tahribine sebep olabilecek olaylar olmuştur. Nitekim eski çağ savaşlarından bazılarını da tarihçiler ne olarak adlandırıyor? Birinci Dünya Savaşı bu olmalıdır şeklinde adlandırabiliyorlar. Roma'nın bölgeye gelişini işte bazı tarihçiler bir dünya savaşı olarak değerlendirmiştir. Büyük İskender'in seferlerini dünya savaşı olarak değerlendirenler var. Bu bakış açısına göre değişebilir.
Evet hocam.
Ancak Haçlı seferleri gerçekten de bu dönem itibariyle baktığımızda çok uzun süreli büyük bir savaşlar dizisidir ve Birinci Dünya Savaşı niteliğine ilk 5 yıldaki olaylar kesinlikle sahiptir. 1097-1102 yıllar arasında onlarca Haçlı ordusu gelmiştir Anadolu'ya ve bu ordular Hindistan'a kadar uzanan etkiler yapmışlardır. Asya, Afrika ve Avrupa'yı etkilemişlerdir. Orta Çağ açısından baktığımızda siyasi tablo değişmiştir. Sonuçları itibariyle ekonomik tablolar, göstergeler değişmiştir. Zenginlik tabloları değişmiştir. Devletler yıkılmıştır. Yeni devletler kurulmuştur. Ve Artuklular, Danişmentliler, Mengücekliler, Anadolu Selçukluları, bölgedeki Suriye bölgesindeki diğer Selçuklu beyleri ve Arap olsun, Türk olsun, Müslüman toplulukların tamamı bir araya geldikleri dönemlerde yer yer Haçlılara karşı birlikte zaferler kazanmışlardır ama Haçlılar bazen bunların birbirleri arasındaki mezhepsel ve dinsel farklarını birbirlerine karşı fitne olarak kullanmışlardır. İşte bu dönemde Haşhaşiler tehlikesini de daha önce bahsettik programlarımızda ortaya çıkan bir gelişme olarak görüyoruz. Yani Haşhaşiler bu dönemde ortaya çıkması herhalde rastlantı değildir. Daha önceki olaylarla da irtibatlıdır ama özellikle bu dönemde has safhaya çıkmış olduğunu görüyoruz.
Hocam bu
Hasan
dönemde
Sabbah'ın çıkışı da tam bu çağla ilgilidir.
Hocam bu dönemde Büyük Selçuklu Devleti'nin artık yavaş yavaş güçten düşmeye başladığı dönem mi?
Evet, artık Sultan Melikşah'ın ölümünden sonra bir iç kavgaya düştüğünü, iç taht mücadeleleriyle uğraştığını görüyoruz. Ancak bir süre sonra Sancar'ın başa geçmesiyle birlikte Sultan Sancar'ın 1118 yılından itibaren istikrarı sağladığını söyleyebiliriz. Sultan Sancar dönemi Selçuklu Devleti'nin son istikrarlı ve büyük dönemidir. Bu sırada Anadolu Selçukluları ve beylikler, ilk Anadolu beylikleri dediğimiz az önce saymış olduğumuz Danişmentliler, Artuklular, Saltuklular ve Mengücekliler ise parçalı bir şekilde Doğu Anadolu ve Orta Anadolu'nun bir bölümünde küçük devletler olarak, devletçikler olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Bunlar içerisinde en büyüğü merkezi olarak baktığımızda Konya merkezinde bir Selçuklu Sultanlığı idi. Dolayısıyla Büyük Selçuklu büyüklüğünü devam ettiriyor ancak Suriye'de, Anadolu'da parçalı eyaletler, beylikler, devletler oluşmuş durumda. Bunların hepsine doğrudan müdahale edemiyordu. Nitekim Sancar'ın Anadolu'ya yapmış olduğu bir seferi yoktur. Berk Yaruk doğrudan bir Anadolu-Suriye seferi yapmamıştır. Ve bölgedeki beyler, yerel beyler Selçukluların devamı da olsalar bağımsızlıklarını çoğunlukla ilan etmişlerdir.
Hocam Melikşah'tan sonra Anadolu'ya bir Büyük Selçuklu
ordu komutanları gelmiştir ama sultan olarak büyük sultan gelmemiştir. Bu dikkat çekici bir tablodur. Yani Selçukluların aslında tamamen ailenin bir bölümüne bölgeyi verdiğini gösteriyor. Anadolu Selçuklularına artık siz bağımsız beylersiniz muamelesi yapmaktadır. Nitekim Bizans'la olan ilişkiler açısından baktığımızda Bizans Selçuklu savaşlarında Metbu Sultan'a haberler gönderilmediğini görüyoruz. Büyük Sultan yer yer bu olaylara karışmıştır ama çok detaylı bir şekilde olayları günlük takip edemiyor. Selçuklu Sultanı Sancar daha çok Orta Asya bölgesiyle, Türkistan bölgesiyle ilgilenmiştir. Yani Orta Asya'ya doğru, doğuya doğru politikalarına ağırlık vermiştir.
Azerbaycan'a... Çünkü oradan da bir baskıyla karşılaştığı tabii. için hocam Karahıtaylar örneğin.
Evet. Batı bölgesini güvenli görüyor. Çünkü Batı'da
kendi
onlarca Selçuklu devleti evet. var.
Hocam Haçlı Seferleri esnasında saydığınız beylikler bir ittifak halinde mücadele edemediler mi? Dönem dönem mi bu gerçekleşti? Dönem dönem birbirleriyle mi mücadeleye tutuştular Haçlı Seferleri varken?
Tabii devletler...
Buradaki siyasi tavırları neydi hocam? Evet.
Evet, şöyle bir baktığımız zaman örneğin Halep Meliki ile Şam Meliki'nin birbirleriyle uğraşmaları Antakya'daki Büyük Selçuklu Haçlı Savaşı'nın kaybedilmesine neden olmuştur. Savaş meydanını terk eden iki beyden bahsediyoruz. Rıdvan ve Dukak beyler birbirleriyle küs durumdadırlar ve savaş meydanından kılıç çekmeden uzaklaşmışlardır. Kürbağa yalnız kalmıştır ve Selçuklu ordusu mağlup olmuştur. Çünkü bu sırada Selçuklu ordusunun yarıdan fazlasını savaş meydanından çekildiğini görüyoruz. Dukak Bey ile Rıdvan Bey de bir Selçuklu hanedanından meliktir. Her ikisi de ayrı beyliklere sahiptir. Halep Melikliği ve Şam Melikliği olmak üzere yani Suriye'nin tamamına hakim olan iki Selçuklu meliğinden bahsediyoruz. Bunlar ordularıyla beraber savaş meydanından çekilmişlerdir. Ve Selçuklu ordusu yalnız kalınca Haçlılar moral bulmuşlar. Büyük bir şevkle hücum etmişler ve morali bozulmuş olan Selçuklu ordusu da mağlup olmuştur. Tabii ki burada ittifak halinde kalsalardı ne olurdu sonuç? Şüphesiz büyük bir başarı olurdu ve Kudüs'ün işgali önlenirdi. Bölgedeki bu ilk Haçlı Seferi'nin sonuçları itibariyle baktığımız zaman 1. Haçlı Seferi Antakya'da biterdi. Yani imha olurdu, biterdi. Kaldı ki sayıları itibariyle 20 bin civarında bir şövalye kalmıştı. Selçuklu ordusu buraya gelen Selçuklu ordusu itibariyle baktığımız zaman 80 bine yakın bir kuvvet var. 40 bine düşmüştür birdenbire. Yani ordunun yarısı çekilmiştir meydandan. Selçuklu ordusunun çekilmesi, denizden Haçlılara yardım gelmesi dolayısıyla bölgedeki işgal ve yağma hareketleri devam etmiş ve uzun süreli bir parçalanmışlık oluşmuştur. Rıdvan ve Dukağ'ın bölgede birbirleriyle olan siyasi tartışmalarının askeri sahaya yansımış olduğunu görüyoruz ki Haçlılar durumu bir fitne olarak kullanmaya devam ettiler. Yani siyasi birliktelik çıkar ilişkilerinin olmaması veya olmasıyla da ilgili. Çıkar ilişkileri birlikte ise siyasi birliktelik de oluyor. Buradaki tabloya baktığımızda durum biraz da öyle.
Hocam ama Büyük Selçuklu Devleti'nin ademi merkeziyetçi yapısının yer yerde zarar verdiğini de tespit edebiliyoruz herhalde.
Evet, merkezin aslında otoritesini kaybettiğiyle de ilgili bu. Kürbuğa'nın ordunun başında bulunmasına rağmen Sultan Berkyaruğ'un sözünü dinlemeyen iki emirden bahsediyoruz. İki hanedan üyesinden bahsediyoruz. Onlar da Sultan Berkyaruğ'un yeğenleri, akrabaları, amcası, dayısı,
hanedan
üyeleri. Melik Rıdvan ve Melik Dukak. İşte bu olay ibretli bir tabloyu ortaya koyuyor. Diğer taraftan Anadolu Selçuklularının da benzeri bir süreci yaşadığını görüyoruz. Anadolu Selçuklu tahtında da yer yer mücadeleler oluyor. Ancak 1. Kılıç Arslan öyle bir idareyle bu krizi yönetmeyi başarıyor ki Anadolu'nun istilası kısa sürüyor. Yani Konya şehri istila edildi ama Kılıç Arslan ne yaptı? Haçlılar o bölgeyi terk eder etmez tekrar aldı ve şehri inşa ederek bir devlet mekanizmasını harekete geçirdi. Çünkü devleti taşımıştı aslında. Göçebe bir başkent gibi düşünmüş idi.
Hocam bölgeyi. Haçlılarla mücadelede Anadolu ya da Türkiye Selçuklu Devleti'nin büyük bir mücadele verdiğini görüyoruz ama diğer beylikler açısından baktığımız zaman Haçlılarla mücadelede örneğin Danişmentliler, örneğin Artuklular. Bunların tavırları nasıl kayda geçmiş?
Artukluların baştan sona Haçlılarla mücadele eden bir devlet olarak, bir beylik olarak anılması gerekir. Danışmentliler de keza böyledir. Yani Kılıç Arslan'a karşı herhangi bir harekette bulunmadılar. Haçlılarla mücadele sırasında sürekli barışı kurdular. Birlikte hareket ettiler. Ordu desteğiyle yanlarında oldular. Örneğin Antakya Kontu Bohemond'un tutsak edilmesinde, esir alınmasında şüphesiz Gümüştekin Ahmet Gazi'nin, Danışment Gazi'nin çok önemli bir payı vardır. Ve Kılıç Arslan'la birlikte girmiş olduğu bu mücadelede Bohemond'u esir aldıktan sonra Niksar Kalesi'nde hapsetmiştir. Ancak önemli bir şeyi söyleyeyim. Tam da bu sırada bu olaydan dolayı birbirleriyle olan ilişkileri bozulmuştur. Yani Kılıç Arslan'la Danışment Gazi'nin ilişkilerinin bozulmasının sebebi neydi? Danışment Gazi 150 bin liralık, o zamanki şeyle söyleyecek olursak dinar ya da Venedik florini olması lazım. Bir fidye ile Bohemond'u serbest bırakınca Kılıç Arslan bu olaya çok kızmıştır. Bu mücadelede kendisinin para için savaşmadığını beyan ederek onun habersiz bir şekilde yapmış olduğu bir takım ilişkilere karşı kızgınlığını dile getirdiğini görüyoruz. Bu da yer yer aralarında ilişkilerin düzelmekten öte olumsuz yönde etkilendiğini gösteriyor. Yani askeri olaylar, siyasi olaylar çıkar ve detaylı olarak baktığımız zaman bazı gelişmeler yer yer iki devlet hükümdarının birbirleriyle olan ilişkilerini olumsuz etkilemiştir. Ancak bir süre sonra düzelmiştir de. Geçici olaylardır bunlar. Fakat genel hocam, anlamda ilişkiler düzgün, ittifak halinde devam etmiştir.
Şu ana kadar anlattıklarınızdan şu sonuç çıkarılabilir mi bilmiyorum Güray Hocam. Sormak istiyorum size. Zaman içerisinde beylikler kurulduktan itibaren giderek daha bağımsız devletler haline dönüşmüşler, daha bağımsız yapılar oluşturmuşlar ve az önce de vurguladığınız gibi Büyük Selçuklu Devleti'nden sanki kopmuşlar gibi bir durum söz konusu.
Evet, az önce söylediğimiz örnek buna ibretli bir tablo olarak ortaya çıkıyor. 1107 yılında Kılıç Arslan'ın Güneydoğu Anadolu ve Suriye seferleri sırasında yaptığı bu faaliyete karşı Büyük Selçuklu hükümdarının tepki gösterdiğini görüyoruz ve üzerine ordu gönderildiğini. Ardından da bu ordu tarafından mağlup edilerek kendisinin de aslında atını suya sürdüğü sırada boğularak şehit düştüğünü görmekteyiz. İşte Kılıç Arslan'ın bu olayda da bağımsız hareketi söz konusudur. Bölgedeki beylerle olan ilişkiler açısından baktığımızda da Suriye'deki Selçuklu melikleri veya Selçuklu'ya tabi beylerle olan ilişkileri bozulmuştu Kılıç Arslan'ın. Ermeni beyleriyle olan ilişkileri çok iyiydi. Haçlılara karşı ittifak halinde mücadele ettiler. Çoğunlukla Ermenilerin Haçlılar geldikten sonra beklentilerinin yanlış olduğunu anladıklarını ve Türk hükümdarı Kılıç Arslan'la işbirliği yaptıklarını görüyoruz. Çünkü gerçekten de Selçuklular baştan bu yana Ermenilerin Bizans'a karşı hamisi, yani koruyucusu durumundaydılar. Haçlılara karşı da koruyucusu olmuşlardır ve Ermeni beyleri de Türk hükümdarı, Selçuklu hükümdarı ile beraber yer yer asker vermek suretiyle Haçlılara karşı savaşmıştır. Böyle ittifaklarda görmekteyiz. O dönem şartlarında bu çok tabii bir durumdu. Çünkü Haçlılar gerçekten bölgede yağma ve talanda sınır tanımıyorlardı. Bölgedeki Ortodoks mezhepten, Gregorian ve Pavlukiyen mezhepten olan Hristiyanları kendi dindaşları olarak görmüyorlardı. Gelenlerin çoğu Katolikiyen mezhepten olduğu için yani Hristiyan kabul etmiyorlardı Ermenileri veya diğer toplulukları.
Ya hocam, Haçlıların çoğunun Katolik olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii o dönemde Katolik'ti.
Ve diğer mezhepleri...
Sefere katılanlar açısından baktığımızda Bizans ordusu da Haçlıların içerisinde yoktur. Yer yer Bizans kuvvetleri de Haçlılarla hem denizde hem karada çarpışmışlardır. Olayı bu şekilde değerlendirmeliyiz bundan sonraki safhası için. Yani Haçlı seferlerinin sebepleri arasında Bizans İmparatoru'nun daveti söz konusudur ama böyle bir ordu beklemiyordu Bizans İmparatoru. Bizans İmparatoru kendisine hizmet edecek askeri birlikler bekliyordu. Bu derecede büyük bir kitleler halinde ülkeyi tehdit eden, nitekim İstanbul'un başkentin işgal edilmesiyle sonuçlanacak bir ordular grubu beklemiyordu. Kendisinin emrine uyacak,
evet hocam,
İtaatkar şövalyeler bekliyordu.
Yani o da şaşırdı.
Tabii ki çok şaşırdı ve Akdeniz'de pek çok adasını kaybetti. İstediği yerleri alamadı. Antakya'yı örneğin Bizans çok istedi ama alamadı. Antakya yüzünden çok savaşlar yaptılar.
Hocam, bugün de süremizi doldurduk. Beyliklerin kuruluşunu anlattınız. Beyliklerin ne kadar sürelerle yaşadıklarını, ne zaman yıkıldıklarını, arkalarındaki medeniyeti, kültürü, yapılarını, bıraktıkları eserleri önümüzdeki programlarımızda sizden dinlemeyi rica ederiz Güray Hocam.
Memnuniyetle devam edeceğiz. Konumuzun tabii burada girişini yapmış olduk. Beylikler konusu çok daha geniş olarak ele alınabilecek bir konu.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.